Ayrım 9, sayfa 79, 5. bölüm. O öğleden sonra ve akşam hiç bitmeyecek kadar uzun geldi. John, güneş iyice alçalana kadar bir daha dışarı çıkmak istemiyordu. Handa kalmayı tercih etti. Ancak yarım saat kadar sonra öylesine hareketsiz aynı sandalyede oturmaya daha fazla dayanamadı. Odasına gitti, valizini boşalttı ve yeniden yerleştirdi. Kendine giysilerinin düzgün katlanmamış olduğuna inandırdı. Böylece yararlı bir iş yapmış olacaktı. Büyük bir özen ve dikkatle bu işi tamamladı. Bu arada saat 5 olmuştu. Artık güneşin etkisi azaldığından dışarı çıkabilirdi. Han'ın içi o kadar boğucuydu ki. Ah, keşke yanında okuyacak bir şeyler daha olsaydı. Ya da hiç değilse zor bir bilmece diye düşündü John çaresizlik içinde. Dışarıda boş konserve kutularına, tavuklara ve dikenli tellere iğrenerek baktı. Ne kadar iğrenç bir yerdi burası. Tek kelimeyle korkunç. Bu kez değişiklik yaparak demir yolu ve Türk sınırı boyunca yürüdü. İlk anda yeni bir şeyler yaşamanın hoş heyecanını duydu. Ama 15 dakika sonra bu duygu da kayboldu. Sağında 250 metre boyunca uzanan demir yolu yalnızlık duygusunu gidermekte yetersizdi. Sessizlik, suskunluk ve güneş. John ezberden bir şiir okumayı düşündü. Genç bir kızken kusursuz şiir okumasıyla tanınırdı. O yıllardan aklında ne kaldığını görmek ilginç olabilirdi. Eskiden bir sürü şiiri ezbere bilirdi. Rahmet dolu bulutlardan, inerken yağmur inceden inceden. Peki ama devamı nasıldı? Tuhaftı ama aklına gelmiyordu işte. Ne yazın sıcağından ürk, parantez içinde, bu kez anımsayacaktı galiba. Sonrası nasıldı? Ne kışın dondurucu soğuğundan, yaptın yeryüzündeki görevini, sonunda döndün yuvana ve kazandın gerçek ödülü. Nice delikanlılar ve parlak kızlar, hepsi büründüler küle, baca temizleyicileri gibi. Hayır, bütün olarak bakınca hiç de neşelendirici değildi bu da. Acaba son nelerden anımsadığı var mıydı? Bir zamanlar o kadar iyi bilirdi ki. Örneğin, mutlu birleşmesi gerçekten sevenlerin adlı sone ve Rodney'in ondan istediği sone. O akşam bunu hatırlayışı ne ilginçti. Hiç solmasın sendeki ölümsüz yaz. Shakespeare'dendi değil mi bu mısra John? Evet, sonelerinden birinden. Mutlu birleşmesine engel yok gerçekten sevenlerin diye başlayan soneden miydi? Hayır, seni bir yaz gününe benzetmek mi diye başlayan soneden. Ve bunun ardından John sonenin tamamını duygu yüklü bir şekilde ve doğru vurgulamalarıyla söylemişti. Ne var ki Rodney onu bundan dolayı kutlayacağı yerde yalnızca sonenin bir iki mısrasını yinelemekle yetinmişti. Taze tomurcuklarını Mayıs'ın, örseler sert rüzgarlar. Kısacıktır süresi yeryüzünde bir yazın. Neyse ki Ekim ayındayız, değil mi? Böylesine beklenmedik bir ifadeydi ki John şaşkınlıktan kala kaldı. Rodney ise bunu fark bile etmeden ekledi. Diğer sone de ezberinde mi? Hani şu, mutlu birleşmesine engel yok sevenlerin diye başlayan. Evet diyen John kısaca düşündükten sonra sonenin tamamını ezberden söyledi. Dipnot 1. Shakespeare, 116. sone, çeviri, T.S. Holman. Kitaba dönüş. Mutlu birleşmesine hiçbir engel yok bence. Gerçekten sevenlerin. Sevgi demem sevgiye. Bir döneklik yaparsa bir değişme görünce. Başka yola saparsa sevgili saptı diye. Hayır, sevgi besbelli sağlam bir rengidir. Boraları gözler de sallanmaz göğüs gerer. Gemilere yön veren yıldızların dengidir. Değeri bilinmeden başı ta göğe eğer. Zamanın soytarısı değildir sevgi asla. Gül yüzlüler göçse de orağına düşerek, o değişmez kısacık günlerle haftalarla. Direnir ve katlanır mahşerin ucuna dek. Yanılıyorsam bunda ve çıkarsa yanlışım, ne hiç kimse sevmiştir ne ben şiir yazmışım. John soneyi tamamladı. Son mısraları özellikle tüm duygusallığıyla vurgulayarak söylemişti. Shakespeare şiirlerini okumakta oldukça ustayım, değil mi? Okulda bundan dolayı çok övgü alırdım. Çok duygulu okuduğumu söylerlerdi. Rodney yalnızca, soneleri duygulu okumak o kadar da önemli değil diye mırıldandı. Duygu zaten o mısralarda gizli. Sözcükler yeterli. John iç çekerek mırıldandı. Shakespeare muhteşem, değil mi? Asıl muhteşem olan onun da bizler gibi sıradan bir insan olması. Rodney ne tuhaf şeyler söylüyorsun. Rodney gülümsedi ve sanki bir anda bir düşten uyanmış gibi, "Öyle mi?" diye sordu. Ayağa kalktı. Odadan çıkarken mırıldanıyordu. Taze tomurcuklarını Mayıs'ın, örseler sert rüzgarlar. Kısacıktır süresi yeryüzünde yazın. John onun ardından kendi kendine, "Neyse ki Ekim ayındayız" derken neyi kastetmiş olabileceğini sorup durdu. Acaba o anda ne düşünmüştü? Aslında tam da o yıl Ekim çok ılık ve güzel geçmişti. Şimdi düşünüyordu da Rodney'in ondan bu seneyi istediği akşam tam olarak onu Bayan Sherston'la Eşildam tepesinde gördüğü günün akşamıydı. Kim bilir belki de Bayan Sherston Shakespeare'den bir şeyler okumuştu. Ama bu pek olası değildi. Leslie Sherston asla entelektüel bir kadın değildi. O yıl olağanüstü bir Ekim ayı yaşamışlardı. Bu olaydan birkaç gün sonra da Rodney'in şaşkınlık içinde coşkuyla "Yılın bu mevsiminde bunların açması normal mi?" diye sorduğunu anımsıyordu. Kastettiği orman gülleriydi. Normalde Mart başı ya da Şubat sonu çiçek açan bir çalı bitkisiydi bu. Ne var ki aylardan Ekim olmasına rağmen çalılığın üstü kan kırmızı çiçekler ve goncalarla doluydu. "Hayır, normalde ilkbaharda açar," diye açıkladı Rodney'e. "Ama havalar çok ılık ve yumuşak giderse bazen böyle sonbaharda da açtığı görülür." Rodney bunun üzerine yavaşça goncaları okşadı ve bıyık altından mırıldandı. "Taze tomurcuklarını Mayıs'ın, örseler sert rüzgarlar." John bunun doğrusunun Mayıs değil Mart olması gerektiğini belirtti. "Aynen kan gibi," dedi Rodney. "Kanayan bir yürek." "Çiçeklerle ilgilenmek hiç de Rodney'e göre bir şey değil," diye düşünüyordu John. O günden sonra Rodney o orman gülüyle özellikle ilgilendi. Hatta bir yıl sonra çalıdan kopardığı kocaman bir gülü yakasındaki ileğe bile taktı. Tabii çiçek orada durmayacak kadar büyük ve ağırdı. Aynen John'un beklediği gibi yere düştü. Bu olay olduğunda dünyanın en sıra dışı yerlerinden birinde mezarlıktaydılar. Kiliseden çıkmış yürürken birden kocasının da orada olduğunu fark etmişti. Yanına yaklaşarak, "Burada ne yapıyorsun Rodney?" diye sordu. Rodney gülümsedi. "Er geç varacağım sonu ve mezar taşımın üzerine ne yazılmasını istediğimi düşünüyordum. Granit bir mezar istemem. Fazla asil olur. Mermer melek heykelcikleri de." O sırada tam da Leslie Sherston'un adının yazılı olduğu mermer mezar taşının önünde duruyorlardı. John'un bakışlarını izleyen Rodney ağır ağır okudu. Charles Edward Sherston'un 11 Mayıs 1930'da ebedi huzura kavuşan sevgili eşi Leslie Adeline Sherston burada yatıyor. Tanrı gözyaşlarını kurutsun. Sonra kısa bir aranın ardından ekledi. Leslie Sherston'ı böyle mermer bir mezar taşının altında düşünmek çok zor. Ancak Sherston gibi bir sersem böyle bir mezar taşı yazısını seçebilir. Leslie'nin hayatı boyunca hiç ağlamadığından eminim. John bir anlamda şok oldu. Şeytanca bir fikirle, "Sen olsan ne seçerdin?" diye sordu. "Onun için mi? Bilemiyorum. Ama hiç şüphesiz mezmurlarda uygun bir şey bulunabilir. Bol sevinç vardır senin huzurunda" gibi bir şeyler işte. "Ben seni kastetmiştim." "Ah, benim için mi?" Kısa bir süre düşündükten sonra cevap verdi. "Tanrı çobanımdır. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Bu benim için çok uygun olabilirdi." "Her zaman bunun çok tek düze bir cennet kavramı olduğunu düşünmüşümdür. Yemyeşil çayırlar." "Peki senin cennet kavramın ne John?" "Altın kapılar, görkem filan gibi saçmalıklar değil elbette. Ben cenneti bir tür ülke gibi algılamak istiyorum. Herkesin hep birlikte güzel ve mutlu olmasına çabaladığı bir dünya. Bu amaca ulaşmak için hizmet. İşte benim cennet kavramım bu." "Sen akılcı, şekilci, tutucu, akıl almaz küçük bir ukalasın John." Rodney sözlerinin ters etkisini hafifletmek için güldü. "Evet, yeşil bir vadi. Bu benim için yeterli. Ve gecenin serininde koyunlarını eve döndüren çoban." Bir dakika kadar sustuktan sonra ekledi. "Belki bu sana saçma gelecek John ama bazen Brio'dan eve dönerken ana caddede Bellwalk'a giden bulvara döneceğim noktadan ters yöne saptığımda yemyeşil çayırları ve ormanlarla kaplı yamaçları olan ıssız bir vadiye gireceğim gibi bir hisse kapılıyorum. Cennetten bir köşe diyebileceğim bu büyüleyici yerin şehrin göbeğinde her zaman olduğunu. Oraya ulaşmak için yalnızca şehrin hareketli ana caddesinden sapmanın yeterli olduğunu. Oraya girince birden şaşkına dönüp, neredeyim ben diyorsun. Ve sana açıklıyorlar, hem de çok nazik bir şekilde. Öldüğünü ve Rodney diye haykıran John dehşete düştü. Öfkeyle haykırdı. Sen hastasın. Aklın başında değil. Aslında bu içinde bulunduğu durum için onu uyaran bir işaret olmalıydı. Onun sinirlerinin çözülmek üzere olduğunu, bu yüzden çok geçmeden Cornwall'daki bir senatoryuma gönderilmesi gerekeceğini ve orada sessizlik içinde martıların sesini dinleyip, soluk, ağaçsız tepelere ve uçsuz bucaksız denize bakarak 2 ay geçirmek zorunda kalacağını anlamalıydı. Mezarlıkta karşılaştıkları o güne dek onun çalışmaktan neden yorulmuş olduğunu anlayamamıştı. Eve gitmek için döndüklerinde koluna girdi ve işte tam da o anda Rodney'in ceketinden Leslie'nin mezarına düşen orman gülünü gördü. ''Bak orman gülün'' dedi. Durup almak için eğildi. Ama Rodney hemen onu engelledi. ''Bırak kalsın, Leslie Sherston'a getirmiş olalım. Ne de olsa yakın dostumuzdu.'' John da hemen bunun çok iyi bir fikir olduğunu, kendisinin de ertesi gün bir buket sarı krizantem getireceğini söyledi. John, Rodney'in o andaki tuhaf gülümsemesinin onu bir şekilde huzursuz ettiğini anımsıyordu. Evet, aslında o öğleden sonra Rodney'de bir tuhaflık olduğunu, bir şeylerin yolunda gitmediğini hissetmişti. Tabii sinirlerinin iflas etmek üzere olduğunu anlamamıştı ama çok değişmiş olduğu dikkatini çekmişti. Eve dönerken yol boyunca onu kaygılı sorularıyla sıkıştırdı. Ama pek cevap alamadı. Rodney durmadan aynı sözcükleri yineleyip durdu. ''Yorgunum John, çok yorgunum.'' Ama sonra birden kesinlikle anlaşılmaz sözcükler çıktı ağzından. Herkes cesur olamaz. Bir hafta sonra ise bir sabah dalgın dalgın, ''Bugün kalkmayacağım.'' dedi. Ve kalkmayıp öylesine yattı. Yatakta kaldı. Ne konuştu, ne birine bakıp ilgilendi. Yalnızca arada sırada kendi kendine gülümsedi. Doktorlar ve hemşireler geldi. Gerekli ayarlamalar yapılıp Trevelyan Sinir Kliniği'nde uzun bir iyileştirme kürüne alındı. Ne mektup, ne telgraf, ne de ziyaretçi. Hatta John'un bile gidip onu görmesine izin verilmedi. Kendi karısının bile. Üzücü, zor, anlaşılmaz, kötü bir dönemdi bu. Çocuklar da değil yardımcı olmak başlı başına bir sorundu. Sanki bütün bu olanlar John'un suçuymuş gibi davranıyorlardı. O lanet olası büroda onu köle gibi çalıştırdın. Hepimize köle ettin. Sen de çok iyi biliyorsun ki anne, babam yıllardır çok zor koşullarda, çok ağır çalışıyordu. Biliyorum yavrum ama bu konuda ben ne yapabilirdim ki? Onun yıllar önce işi bırakmasını sağlayabilirdin. Bu işten nefret ettiğini bilmiyor muydun? Babamı hiç mi tanımıyorsun? Yeter artık Tony, tabii ki babanı çok iyi tanıyorum. Hatta senden çok daha fazla. Bundan pek emin değilim. Hatta zaman zaman senin hiç kimse hakkında hiçbir şey bilmediğini düşünüyorum. Tony, bu kadarı da fazla artık. Çok ileri gidiyorsun. Tony, kes artık. Söze karışan Averill'dı. Bunları şimdi söylemenin ne anlamı var? Averill her zaman böyleydi. Soğuk, duygusuz, biraz alaycı ve yaşının çok ötesinde bir olgunlukta. John'un bazen üzülerek de olsa Averill'ın kalpsiz olduğunu düşündüğü bile oluyordu. Okşanıp sevilmekten hiç hoşlanmaz, onun iyiliğine söylenen sözcükler karşısında bile her zaman kesinlikle duyarsız kalırdı. Sevgili babacığım, bu feryadın sahibi Barbara'ydı. Kardeşlerinden daha küçük olan Barbara her zaman duygularını kontrolde zorlanırdı. Bu tamamen senin suçun anne. Babama karşı her zaman çok acımasızdın. Hem de her zaman. Barbara, John'un da sabrının bir sınırı vardı. Kontrolünü yitirdi. Ne dediğinizin farkında mısınız? Benim için bu evde herkesten önemli biri varsa o da babanızdır. Ne sanıyorsunuz? Babanız çalışmasaydı o pahalı okullara nasıl gidecek, o şık giysilerinizi nasıl giyecektiniz? Karnınız nasıl doyacaktı? O kendisini sizin için feda etti. Ebeveynlerin yapmaları gereken de bu zaten. Ve inanın bunu hiçbir karşılık beklemeden yaparlar. O zaman fırsatını bulmuşken bari sana bizim için yaptığın fedakarlıklar için teşekkür edeyim. Bunu söyleyen Averill'di. John kızına inanamayarak baktı. Averill'in bunda ciddi olduğunu hiç sanmıyordu. Bir çocuk nasıl olur da bu kadar küstah olabilirdi? O sırada Tony konuşmaya girerek dikkatini başka yöne çekti. Ciddiyetle, babamın zamanında çiftçi olmak istediği doğru değil mi? Diye sordu. Çiftçi mi? Tabii ki hayır. Aslında istemişti ama bu yıllar önceydi. Ama bu çocukça bir hevesti. Bu ailenin çocukları daima avukat olmuştur. Bu bir aile şirketi ve İngiltere'nin bu bölgesinde çok iyi bir namı var. Bununla gurur duymalı ve sonuçta sen de orada çalışacağın için mutlu olmalısın. Ben orada çalışmayacağım anne. Güney Afrika'ya gidip çiftçilik yapmak istiyorum. Saçmalama Tony. Bu konuda bir tek sözcük bile daha duymak istemiyorum. Elbette ki şirkette görev alacaksın. Sen tek oğlumuzsun. Avukat olmayacağım anne. Babam da bunu biliyor ve bana söz verdi. John oğluna dehşetle baktı. Onun soğukkanlı ve kendinden emin tavrı karşısında şaşkına dönmüştü. Gözyaşları içinde koltuğa çöktü. Kendi çocukları ona karşı nasıl bu kadar kaba davranıyor, onu sert sözleriyle, suçlamalarıyla yargılayabiliyorlardı. Hepinize ne oldu böyle hiç anlayamıyorum. Nasıl benimle böyle konuşabilirsiniz? Eğer babanız burada olsaydı, bana karşı gerçekten çok haksızlık ediyorsunuz. Tony kendi kendine bir şeyler mırıldandıktan sonra topuklarının üzerinde dönerek odadan çıktı. Averill soğuk, kayıtsız bir ses tonuyla açıkladı. Anne, Tony çiftçi olmaya kararlı. Ziraat okumak istiyor. Bence de yaptığı saçmalık. Eğer erkek olsaydım, avukat olmak isterdim. Bence hukuk çok ilginç bir dal. John hıçkırarak, çocuklarımın bana karşı bu denli kaba ve acımasız olacakları hiç aklıma gelmezdi, diye mırıldandı. Averill derin derin iç geçirdi. O anda bir köşede için için ağlamakta olan Barbara isterik bir sesle haykırdı. Biliyorum, babam ölecek, biliyorum bunu. O zaman bu dünyada yapayalnız kalacağız. Buna dayanamam, dayanamam buna. Averill yeniden iç çekerek panik içinde ağlayan kız kardeşine ve için için ağlayan annesine tiksintiyle baktı. Nasıl olsa bu durumda yapabileceğim bir şey olmadığına göre, dedikten sonra da sakin ve sessizce odadan çıktı. Tipik bir Averill davranışı. Bu John'un asla düşünmek ya da anımsamak istemediği çok üzücü ve acı verici bir sahneydi. Aslında bu anlaşılır bir durumdu elbette. Babalarının ani hastalığının şoku, sinir krizi sözcüklerinin gizemli etkisi. Çocuklar daima suçu başkalarının üzerine atarak rahatlardı. Bu bilinen bir gerçekti. Onlara özgü bir davranış. Dolayısıyla en yakınlarındaki kişi, yani el altındaki anneleri, şamar oğlanı olmak zorundaydı. Tony ve Barbara daha sonra ondan özür dilediler. Averill ise büyük olasılıkla bunu gereksiz gördü. Hatta kendi açısından belki haklı olduğunu bile düşündü. Ne yapsın, doğuştan böylesine kalpsiz olmak onun suçu değildi ki. Rodney'in senatoryumda geçirdiği süre hepsi açısından zor, son derece üzücü ve mutsuz bir dönemdi. Çocukların hiç keyfi yoktu. Sürekli olarak homurdanıp duruyorlardı. Mümkün olduğunca anneleriyle karşılaşmamaya çalışıyorlar. Bu da John'un kendini giderek daha da çok yalnız hissetmesine yol açıyordu. Bu durumun kendi endişeli ve kederli halinin çocukları etkilemesinden kaynaklandığını düşünüyordu. Yoksa onların kendini çok sevdiklerini biliyordu. Üstelik hepsi çok zor yaşlardaydı. Barbara henüz ortaöğretim dönemindeydi. Averill ise beceriksiz ve her şeyin sorgulandığı 18'indeydi. Tony zamanının büyük bir kısmını yakındaki bir çiftlikte geçiriyordu. Çiftçi olmayı aklına takmış olması inanılır gibi değildi. Hele bir de Rodney'nin onu desteklemesi. Aslında Rodney'in bu noktada güçlü ve kararlı olması gerekiyordu. İstenmeyen kararları hep benim verip uygulamam büyük haksızlık diye düşünüyordu John. Harley Kız Lisesi'nde bunca düzgün öğrenci varken Barbara neden sanki hep en olmayacak kişilerle arkadaş olur ki hiç bilmiyorum. Barbara'ya eve ancak benim onayladığım kız arkadaşlarını getirebileceğini açıkça söylemeliyim. Sanırım bu yüzden yine tatsızlık, tartışma ve gözyaşı olacak. Avril'e de umut bağlamak boş. Onun o sürekli alaycı halinden, iğneleyici konuşmalarından nefret ediyorum. Kim bilir diğer insanlar ne düşünüyordur. Evet diye düşündü John. Çocuk yetiştirmek zor ve karşılığında teşekkür bile beklenmemesi gereken bir görev. Kimse bunun değerini takdir etmiyordu. Zaten beklemek de boşunaydı. Fazlasıyla duyarlı ve anlayışlı davranıp moralini hep yüksek tutması gerekiyordu. Ne zaman kararlı olup direnmesi, ne zaman taviz vermesi gerektiğini çok iyi bilmesi gerekiyordu. Ayrım sonu, sayfa 91.